Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 12. Ayrım. 6. Oyalanıp durmak, Eve kendini güçsüz ve aptal hissettirdiğinden, Komutan Whitney'in ofisine yapacağı ziyareti ancak gün ortasına kadar erteleyebildi. Yukarıya çıkıyor olmanın sağladığı tek avantaj, Pettibone, Dunn haberiyle ilgili bir röportaj isteyen Kanal 75'in canlı yayın muhabiri, aynı zamanda yakın arkadaşı olan Nadine Furst'u ekebilmekti. Cinayet bölümünden çıkan yürüyen bantlardan birine atlarken, bunun da araya sıkıştırması gereken işlerden biri olduğunu düşündü. Nadine'in araştırma becerileri, tıpkı kıyafetleri gibi titiz ve iddialıydı. Faydalı bir silah olabilirdi. Bir dakika bile bekletilmeden Whitney'in ofisine alındığında, Eve, komutanın zaten kendisini beklediğini anladı. Geniş omuzlu, hafif çökmüş, irice bir suratı olan Komutan Whitney masasında oturuyordu. Zeki, net bakışlı gözleri vardı ve Eve, sokaklardan uzak geçirdiği vaktin onu hiç yumuşatıp ağırlaştırmadığını gayet iyi biliyordu. Whitney arkasına yaslandı ve tek parmağıyla yaklaş işareti verdi. Teğmen, yoğun bir gün geçirmişsin. Efendim? Bu sabah benim muhitime uğrayıp Shelley Pettibone'a bir ziyarette bulunmuşsun. Whitney iri ellerini kavuşturdu. Yüzünden ne hissettiği anlaşılmıyordu. Karımdan az önce bir azar işittim. Komutanım, kurbanla ilişkili herkesi sorgulamak standart bir prosedürdür. Aksini söylediğimi hatırlamıyorum. Tıpkı yüzünden olduğu gibi, derin, gür ses tonundan da ne hissettiği anlaşılmıyordu. Shelley Pettibone hakkındaki izlenimin ne oldu? Aklı başında, açık sözlü, güçlü ve mantıklı bir kadın. Bunun çok doğru bir tarif olduğunu söyleyebilirim ve onu 15 senedir tanırım. Eski kocasının ölümüyle bir ilgisi olduğuna inanmanı gerektirecek bir neden var mı elinde? Hayır efendim, o yönde ilerlememi gerektirecek bir delil yok elimizde. Whitney başını salladı. Bunu duyduğuma sevindim. Teğmen, karımdan korkuyor musun? Evet efendim, dedi Eve, hiç tereddüt etmeden. Korkuyorum. Komutanın dudakları, bastırılmaya çalışılan bir gülme olabilecek şekilde sadece bir an titredi. Sonra tekrar başını salladı. Yalnız değilsin. Anna belli ve değişmez fikirleri olan iradeli bir kadındır. Bu davada onu senin ensenden uzak tutabilmek için elimden geleni yapacağım ve Shelley şimdilik şüpheli listesinde olmadığından bu pek zor olmayacak gibi gözüküyor. Ama durum ya sen ya bana kadar gelirse kendi başınasın onu bil. Anlaşıldı efendim. Yani ne durumda olduğumuzu biliyoruz. Şimdi sana bu durumla ilgili bir şeyler daha anlatmam gerek. Eve oturmasını işaret etti. Ailem uzun yıllardır Pettibone'lara yakındır. Hatta oğullarımdan biri ve Sherilyn üniversite dönemlerinde bir ara çıkmışlardı. İlişkinin evlilikle sonuçlanmaması karım için epey bir hayal kırıklığı oldu ama üstesinden geldim. Masasının üzerinde karısının çerçeve içinde holografik bir resmi vardı. Whitney çerçeveyi belli belirsiz bir hareketle biraz daha duvara doğru dönene kadar parmağıyla iteledi. Anna ve Shelley çok iyi arkadaştır ve sanırım Walter ayrılmak istediğinde Anna bu durumu Shelley'den daha kötü karşıladı. Hatta bir daha Walt'u görmek ya da onunla konuşmak istemedi. Bizim ve çocuklarımızın partide olmamasının nedeni de bu. Davet edildik ama sosyal konularda kimse Anna'nın sözünden dışarı çıkamaz. Sizi suçlayamam komutanım. Whitney'in kaşları kalktı ve yine kısa bir an gözlerinde keyifli bir ışıltı belirdi. Anna, Shelley'nin tekrar evlenmesi ya da en azından ciddi bir romantik ilişki yaşaması konusunda çok kararlı ve istekli. Ama Shelley işbirliğine pek yanaşmıyor. Senin de dediğin gibi güçlü ve aklı başında bir kadın. Kendine güzel bir yaşam kurdu ve Anna'nın şaşkınlıkla izlemesine rağmen Walt'la güzel bir ilişki sürdürmeyi başardı. Walt hakkındaysa onu sevdiğimi söyleyebilirim. Gözlerindeki keyif söndü. Çok severdim. Düşman edinecek tipte bir adam değildi. Anna bile tam anlamıyla ondan nefret etmeyi başaramadı. Çocukları ona tapardı ve onları neredeyse kendi çocuklarım kadar iyi tanıdığımı düşündüğümden, her ne kadar sen onları resmi soruşturma kapsamında inceleyecek olsan da bu cinayetle hiçbir ilgilerinin olmadığını göreceğini söyleyebilirim. Onları işaret edecek bir delil ya da cinayet sebebi bulamadım komutanım. Ne onları ne eşlerini. Ama Juliana Doon'u buldun.
Evet efendim.
Whitney sandalyesini geriye iteleyerek ayağa kalktı. Sistemin başarısız olduğu zamanlar oluyor Dallas. O şahsı kilit altında tutmamakla yine başarısız oldu. Hata yaptı. Sistem hata yaptığı için şu anda iyi bir adam öldü. Hiçbir sistem hatasız değildir. Fakat bunu bilmek kaybedilen bir dostun acısını azaltmaz. Whitney bu başsağlığı dileğini başını sallayarak kabul etti. Peki onu neden öldürdü? Komutan ayakta olduğu için Eve de ayağa kalktı. Önceki yöntemlerine bakıldığında zengin ve seçkin bir adamı hedef seçiyor, evliliğe giden bir ilişki başlatıyor, ölümünden sonra servetinin büyük bir bölümü ya da tamamını kazanacak şekilde yasal bağlılık kuruyordu. Bildiğimiz 3 davada da hedef kendinden en az 25 yaş büyüktü ve Juliana ikinci eşleriydi. Her ne kadar Pettibone tercih ettiği genel hedef tipine uygun olsa da, kadını şahsen tanıdığına dair bir delile ulaşamadık. Juliana yasal mirasçısı değil, dolayısıyla ölümünden önceki davaları andıran maddi bir çıkarı olmayacak. Eve, rapor disklerini çıkardı ve masanın üzerine koydu. Yine de şimdilik en mantıklı cinayet sebebi maddi çıkar olarak gözüküyor. Doon'un bu iş için kiralandığı ihtimali üzerinde duruyorum. Pettibone'un ailesinin, en yakın iş arkadaşlarının ve rakiplerinin hesaplarında temel seviye bir inceleme yaptık. Profesyonel bir kiralık katil ücretini karşılayacak yüklü para çekimleri ya da nispeten daha küçük ama rutin ödemeler bulamadık. Daha detaylı bir inceleme yapılması gerek ve ikinci seviye için resmi izin talebinde bulundum. Juliana iyi bir kiralık katil olur, dedi Whitney.
Evet efendim, öyle.
Önceki davranış kalıbına göre şehirden ayrılıyor, parayı eline aldıktan sonra kendini değiştiriyordu. Önceki davranış kalıbını zaten değiştirdi. Ama New York'tan ayrıldıysa bile yine başka bir büyük şehre gider. Benim fikrime göre aşina olduğu bir şehre. Hala keyfine düşkün ve bildiği bir yeri tercih eder. Feeney'den Chicago ve Doğu Washington polisleriyle iletişim halinde olmasını istedim. Ayrıca Doktor Mira'dan danışmanlık yapmasını talep ettim. Doon'un test sonuçlarını ve raporlarını incelemesini istiyorum. Önceki profil uzmanını istemeyi düşünmüyor musun?
Hayır efendim.
Önceki profil uzmanı ve psikiyatristin Doon'a karşı fazlaca yumuşak olduğuna inanıyorum ve Mira'nın profilini tercih ediyorum. Doon insanları nasıl yönlendireceğini çok iyi biliyor. Ayrıca annesi ve üvey babası hala hayatta. Bir noktada orayla iletişim kurmaya teşebbüs edebilir. Ek olarak McNabb, Doon'un Dockport'tayken ilişki kurmuş olabileceği kişilerin listesini çıkardı. Sanırım oraya yapılacak bir yolculuk bize bazı bilgiler sağlayabilir.
Ne zaman gitmeyi planlıyorsun?
Yarın gitmeyi istiyorum efendim. Bu dava için Feeney'in de resmi olarak benimle gelmesini talep etmeyi düşünmüştüm. İkimiz de fiilen ve şahsen Doon'la tanıştık. Peabody için de iyi bir tecrübe olur fakat yeterince yoğun. Anne babası şehirde ve soruşturması için eski bir dava verdim.
Whitney'in kaşları çatıldı. Cinayet davası mı? Bunun için hazır mı?
Evet efendim, hazır. Doğru iz üzerinde ve ben davayı kapatabileceğine inanıyorum. Beni her şeyden haberdar et. Yarın öğleden sonranın çoğunda ofisimde değilim. Bir dosta veda ediyor olacağım.
Mesai saatinin bitiminde günü kapatıp eve vaktinde gelmek tuhaf bir histi. Ön kapıdan girip Somerset'in iğneleyici bir söz ya da yorum yumurtlamak için hazır beklemediğini görmemek daha da tuhaf olurdu. Hatta kendini bir dakika merdivenlerin başında durup onun gelmesini beklerken buldu. Ne yaptığını fark edince kafasını salladı. Tuhaf bir utanç içinde merdivenlerden çıkmaya başladı. Somerset'in merdivenlerin bitiminde olacağından, pusuya yatmış kendini beklediğinden neredeyse emindi. Ama koridoru geçip yatak odasına girdiği halde onu göremedi. Ne Somerset'i ne de kediyi. Bu şekilde evin tam olarak ev gibi gelmediğini fark etti. Ta ki içerideki banyodan gelen su sesini ve eşlik eden mırıl mırıl konuşma seslerini duyana kadar banyoya girdi ve duşun dalgalı camından Rourke'un uzun, biçimli bedenini gördü. Bu görüntü bir kadında dudaklarını yalama hissi doğuracak kadar güzeldi. Sesler duşa doğru indirilmiş bir ekrandan geliyordu
ve bir tür finans raporu gibi bir şeyler olduğu belliydi. Günün yarısından çoğunda adamın kafası sayılarla dolu diye düşündü Eve ve biraz kafasını dağıtmaya karar verdi. Olduğu yerde üzerindekileri çıkardı, sessizce çapraz püskürtmeli suyun altına girerek arkasından yanaştı ve kollarını beline doladı ve aşağılara kaydırdı. Rourke'un bedeni içgüdüsel olarak gerildi. "Sevgilim," diye mırıldandı. "Karım her an eve gelebilir." "Onu boş ver." Rourke gülümsedi. Memnuniyetle diyerek Eve döndü ve onu ıslak fayanslara doğru bastırdı. "Su sıcaklığı 38,5'a çıksın." "Çok sıcak," diye mırıldandı Rourke, dudaklarını Eve'in dudaklarından ayırmadan. Su ısınmaya, buharlar yükselmeye başlamıştı. "Sıcak istiyorum." Eve hızlı bir hareketle pozisyonlarını değiştirdi ve dişlerini Rourke'un çenesine geçirdi. "Seni çok istiyorum." Çoktan ıslanmıştı ve gerçekten arzu doluydu. Elleri ve dudakları Rourke'un bedeninde gezinmeye, keyifli ama saldırgan bir tavırla bu bedenin kontrolünü almaya başladı. Rourke artık son borsa raporu ve piyasa hareketlerine dair ekrandan yükselen sesi, kesik kesik sesleri duymuyordu. Yalnızca su sesi ve kendi kalp atışları vardı. Eve her günün her saatinde arzu edebilirdi. Ölüp bu dünyadan göçtükten sonra bile bu kadını arzulamaya devam edeceğinden emindi. Eve onun kalbi, aklı, nefesiydi. Genç kadını sırılsıklam saçlarından tutup kafasını hafifçe geriye doğru çekerek dudaklarını dudaklarına yapıştırdığında asla tam olarak doymayacak bir açlığı besliyor gibi hissetti. Eve anlıyordu. Rourke'un genelde zarafet, şıklık ve sabırla maskelediği bu vahşi iştahı hissedebiliyordu. Genç kadın bu iştahı tattığında en ilkel dürtülere doğru sürükleniyor, her ikisinin de içinde tuttuğu vahşi hayvanı serbest bırakmak için sonsuz bir arzu duyuyordu. Eve, Rourke'la birlikteyken sahip olduğunu bilmediği bir şefkat kazanabiliyordu. Onunlayken hiç korku duymadan sertleşebiliyordu. Rourke, genç kadının kalçalarını kavradı. Parmakları kaygan ve ıslak tene gömüldü. Eve'i tekrar duvara doğru bastırdığında genç kadın nefesini tuttu, sonra hızla içine girdiğinde kesik bir çığlık attı. Bedeni ilk orgazmın etkisiyle kasılıp gevşerken daha fazlası için yalvarmaya başladı. Gözlerini Rourke'un gözlerine kilitledi. Bu gözlerde kendini görebiliyordu, keskin mavilerde yüzerken ya da boğulurken. Rourke'un gücüne güvenerek daha fazlasını almak için bacaklarını onun beline doladı. Buram buram yükselen buharlar içeride ince bir sis oluşturmuştu. Su sıcak bir yağmur gibi üzerlerine akıyordu. Rourke sert bir hareketle kendini onun derinlerine doğru iterken genç kadının yüzüne yayılan şaşkın zevki izledi her zamanki gibi. Onun tekrar zirveye doğru yükselişini görebiliyordu. Bakışlarının bulanıklaşmasını, gözlerindeki yaldızlı kahvenin tamamen körleşmeden önce bir anlığına derinleşmesini izledi. Kendininkine yapışmış bedenin bir an gerilip kas katı kesildiğini, sonra gevşediğini hissetti. Eve, sıcacık ıslak bir yumruk gibi her yanına yayılmış, neredeyse onu da kendiyle birlikte dibe çekiyordu. Daha fazla. Rourke, ciğerlerinin yandığını hissediyor, kesik kesik konuşuyordu. Eve, tenleri birbirine çarparken, kendi bedeni fayansa çarparken çıkan sert, ritmik sesi duyabiliyor, Rourke'un dudakları tekrar dudaklarına kilitlendiğinde içindeki korkunç arzuyu tadabiliyordu. Genç adam tekrar hızla içine girdiğinde zevk, acı ve çılgınlığın tek beden olarak içinde patladığını hissetti ve kendi haykırışını duydu. Hala birbirlerine dolanmış halde duşta yere doğru kaydılar. "Yüce Tanrım," diyebildi sonunda Rourke. "Lütfen bir iki saat böyle duralım. Boğulmayız herhalde." Eve'in kafası Rourke'un omzuna doğru taş gibi düştü. "Boğulabiliriz, çünkü giderin üzerinde yatıyoruz," dedi Rourke ama kalkmak için herhangi bir hamlede bulunmadı. Eve kafasını kaldırdığında su yüzüne doğru akıyordu. "En azından mutlu ölmüş oluruz." Rourke onun göğsünü okşamaya başladı. "Emin olabilirsin. Bu arada herkes nerede?" "Sanırım hepimiz buradayız." Eve'in göğüs uçları hala sert ve sıcaktı. Rourke uzanarak onun göğsünü öpmeye başladı. Eve gözlerini kırpıştırdı. "Şaka yapıyorsun, değil mi?" Bir iki dakika daha verirsen gayet ciddi olacağım. Su bu kadar sıcak olmasa daha da kısa sürerdi gerçi. Suyu soğutursan ben yokum.
Eve ellerini Rourke'un yanaklarına dayadı. Genç adamın yüzünü kendine doğru kaldırdı.
Buradan çıksak iyi olur, su yükselmeye başladı.
Ayağa kalkmayı başardıklarında Eve kurutma kabinine doğru ilerledi. Rourke bir havlu aldı.
Cidden, herkes nerede?
Son baktığımda Phoebe Sarah'da oynamaya dalmıştı. Sam ve Somerset'te kafa kafaya vermiş mutfakta bir tarif üzerinde çalışıyorlardı. Otlar, soslar ve öyle bir şeyler hakkında bir saniye susmadan konuşuyorlar. Akşam Peabody'lerin çıkacaklarını duydum. Yani onlarla ilgilenmek için gerilmene gerek yok.
Eve kabinden çıktı, Rourke'un uzattığı havluyu aldı, sonra genç adamın başka bir havluyu gevşek bir şekilde beline dolayışını izledi.
Yarın Finney ile birlikte Chicago'ya uçuyoruz. Dockport'a bir bakacağız. Ve hayır, dedi Rourke ağzını açarken. Senin şık jetlerinden birini almıyoruz. Normal bir mekik kullanacağız. Normal insanlar gibi.
Siz bilirsiniz. Yeni bir şeyler var mı?
Henüz kayda değer bir şey yok. Eve Rourke'un arkasından yatak odasına girdi ve dolabı karıştırarak bir kot buldu.
Pettibone'un ilk karısıyla komutanın karısı kanka çıktı. Kadın pek şüpheli listesinde olmasa da işler biraz karıştı tabii. Bu arada ana oyuncuların finansal durumları ile ilgili ikinci seviye inceleme başlatmam lazım.
Rourke pantolonunun düğmelerini ilikledikten sonra kafasını kaldırdığında Eve'in ters bakışlarıyla karşılaştı.
Ağzımı bile açmadım. Ne düşündüğünü görebiliyorum dostum ve hayır.
İkinci seviye inceleme için onay aldım ve şimdilik daha derine inmeyi düşünmüyorum. Senin kayıt dışı aletlerini kullanmaya ya da daha derine bakmaya ihtiyacım yok. İşleri kitabına göre yürüteceğiz.
Hiç kendine o kitabı kimin yazdığını sorduğun oluyor mu?
Kanun diyelim. Ama eğer vaktin varsa hesaplara bakmana itirazım olmaz. Rakamları benden daha farklı bir gözle görüyorsun.
Teğmen, senin için her zaman vaktim var.
12. ayrımın sonu. Sayfa 118. Devamı 13. ayrımda.